Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyazu Salihinden hadis-i şerifler okuyoruz. Komşu hakkı ve bununla ilgili tavsiyeler bölümündeyiz. 312. hadiste Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın rivayet ettiğine göre o şöyle demiş: "Ya Resulallah, iki komşum var. Hangisine hediye vereyim?" diye sordum. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz'e soruyor. Komşu hakkı diyorsunuz ama peki komşularım iki tane, hangisine öncelik vereyim? Hani ikisine birden iyilik yapma imkanım yoksa hangisine öncelik vereyim diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile akrabihime minki beben, kapısı sana daha yakın olana ver buyuruyor. Efendimizin mübarek ağzından çıkan ifadeler ile akrabihime minki beben, sana kapısı en yakın olana buyuruyor. Peygamber Efendimiz komşuların hediyeleşmesini tavsiye edince Hazreti Ayşe annemiz bir konuyu merak etti. Hediye verirken acaba komşulardan hangisine öncelik tanımalıydı veya hangi komşusu daha çok gözetmeliydi komşuyu, hangisini? Bunu öğrenmek için Resul-i Ekrem Efendimiz'e iki komşusundan hangisine hediye vermesi gerektiğini sordu. Efendimiz de ona kapısı daha yakın olanı gözetmesini tavsiye ediyordu. Kapı bir komşular içli dışlı olurlar. Birbirlerine daha sık gider gelirler. Bunun sonucu olarak da komşusunun sevincini ve üzüntüsünü herkesten önce onlar öğrenirler. Yani akrabadan bile yakın olur zaman zaman. Akraba bazen gelir ama gider, komşu ise kalır. Bu sevince ve kedere herkesten önce onlar ortak olurlar. İşte bu sebeple yakın komşuların birbiri üzerindeki hakları daha fazladır. Hediye verirken kapısı bize daha yakın olanın gözetilmesinin bir gerekçesi budur. Bir diğer gerekçesi de komşunun evine giren yiyecek, içecek cinsinden şeyleri öncelikle onların görmeleri, komşunun mutfağında pişen şeylerin kokusunu herkesten önce onların almalarıdır. Böylesine bir yakınlık kapı bir komşuları öncelikle gözetmeyi gerekli kılar. Yani gören gözün hakkı vardır. Pazarda bir şey almışsın, gelirken komşun görüyor penceresinden. Veya kapıda karşılaşıyorsun. Yemek piştiğinde kokusu öncelikle komşuya gidiyor. Dolayısıyla bu hak hukuku gözetmek gerekiyor. Hadisten öğrendiklerimiz, insan bir işe başlamadan önce Hazreti Ayşe'nin yaptığı gibi bilmediklerini sorup öğrenmelidir. Dinimizin her hususta bir açıklaması vardır. Bir tavsiyesi vardır. Bir emri veya yasağı vardır. Dolayısıyla hayatı yaşarken her hususta öncelikle acaba bu konuyla ilgili Rabbimiz ve Peygamberimiz neler buyurmuş, bizden ne isteniyor diye Müslümanın vazifesi bu. Bunu öncelikle öğrenecek ve ona göre hayatını tanzim edecek. 2. Bütün komşularına hediye verme imkanına sahip olmayanlar en yakın komşularına öncelik tanımalıdırlar. Yani bazen ya bu basit bir konu, bunu da işte şöyle yapacağımız belli zaten, ne yapacağımızı biliyoruz gibi insan düşünebilir ama sorduğunda bakar ki şaşırır. Yani o konuda bile Peygamberimizin çok güzel tavsiyeleri olabilir, arzusu, istekleri olabilir bizde. Biz de onu öğrenirsek sünnete uygun yaşamış ve böylece sevap da kazanmış oluruz. Yakın komşusunun maddi sıkıntı çektiğini bilenler ona yardım etmelidirler. 313. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: "Hayrul ashabi indallahi teala hayruhum li sahibihi ve hayrul cirani indallahi teala hayruhum li carihi." Bu hadis-i şerifle hakikaten Peygamber Efendimizin huzurunda sanki onun mübarek ağzından dinliyormuş gibi o şuurla insan dinlese, okusa daha etkili olur. Daha çok Efendimiz'e yaklaşmış olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: "Allah Teala'ya göre arkadaşların hayırlısı, en hayırlı arkadaş kimdir? Arkadaşına faydalı olandır. arkadaşına faydalı olmaya gayret eden bir arkadaş en hayırlı arkadaştır. Yine Allah Teala'ya göre komşuların hayırlısı komşusuna faydalı olandır. Demek ki arkadaş da olsan, komşu da olsan arkadaşına, komşuna faydalı olmanın çarelerini aramak lazım. Fırsatlarını kollamak lazım. İmkanlarını araştırmak lazım. Acaba nasıl faydalı olabilirim? Daha faydalı nasıl olabilirim? Nasıl bir iyilik ederim de sevap kazanırım diye böyle fırsatçı olmak lazım. Açıklamalar: İyilikle kötülüğü, fayda ile zararı, hayır ile şerri en iyi bilen şüphesiz Allah Teala'dır. Zira her şeyi olduğu gibi bunları da yaratan O'dur. Çünkü her şey Allah'ın elinde. Bütün hareketleri O kontrol ediyor, yaratıyor, izin veriyor ve değerlendiriyor. Yani hangisine iyilik yazılacak, hangisine kötülük yazılacak, hangisine sevap verilecek, hangisine ceza verilecek, hangisi affedilecek. Dolayısıyla her şey Allah'ın elinde. Biyedihil mülk. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın tavsiye ettiği, yönlendirdiği şekilde hareket etmek en doğru, en güzel yol. Onun istediği gibi yaparsan en iyi mükafatı almış olursun. En iyi işi yapmış olursun. Allah'a yaklaşmış olursun. Allah'ın sevgili kulu olursun. Dolayısıyla Allah Teala bir şeyi tavsiye ediyorsa ona sıkı sarılmak lazım. Allah katında en iyi arkadaş arkadaşına iyilik edendir buyuruyor. O zaman biz de her fırsatta arkadaşımıza, komşumuza iyilik etmenin yollarını aramamız lazım. Bu sebeple de kimin iyi, kimin kötü, kimin faydalı veya zararlı olduğunu en iyi, en doğru şekilde O tespit edebilir. Allah Teala bilir. Yüce Rabbimiz iyi insan, iyi arkadaş, iyi komşu olmanın ölçüsünü hayırlı ve faydalı olmaya bağlamıştır. İnsanlara ve yakınlarına hayrı ve faydası dokunmayan kimsenin iyi bir insan olamayacağı belirtilmiştir. Komşular için de durum böyledir. Komşusu için iyi şeyler düşünen ve her fırsatta ona faydalı olmaya çalışan, komşusuna zarar vermediği gibi onun uğrayacağı fenalıkları elinden geldiği ölçüde uzaklaştırmaya çalışan kimse hayırlı komşudur. Hadisten öğrendiklerimiz: İnsan, dost, arkadaş ve komşularına faydalı olmalıdır. 2. Onların bulunmadığı zamanlarda bile kendilerini savunmalı, başlarına gelecek zararı engellemeye çalışmalıdır. Komşu hakkı ile ilgili hadis-i şerifler burada bitti kıymetli dinleyenler. Şimdi ana babaya iyilik ve akrabayı ziyaret. Ana baba ve akraba hakları ile ilgili bir bölüme gelmiş olduk. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kelamullah, Allah'ın kelamı bu. Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselama kelamını öğretiyor. Cebrail aleyhisselam da Allah'ın kelamını getirip Peygamber Efendimiz'in kalbine ilka ediyor. Efendimiz'e öğretiyor. Peygamber Efendimiz'in mübarek ağzından da biz insanlara öğretildi bu Allah'ın kelamı, kelamullah. Estağfirullah. Ve abdullâhe ve lâ tüşrikû bihi şey'e. Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ve bil velideyni ihsâne. Anne babaya iyilik edin. Ve bizil kurbe vel yetâme vel mesâkîni vel câri zil kurbe vel câril cünübi ve sâhibi bil cenbi ve ibnis sebîli ve mâ meleket eymânukum. Nisa suresi 36. ayet-i kerime. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kimselere, kölelerinize, cariyelerinize iyi davranın veya emriniz altındaki insanlara iyi davranın. Nisa suresi 36. ayet-i kerime. Kim bilir bu ayet-i kerime geldiğinde Peygamberimiz neler hissetti, nasıl bir sevinç yaşadı. Çünkü her gelen vahiy Peygamberimize çok büyük bir lezzet, sürur veriyordu. Sahabeye çok büyük bir sevinç veriyordu. Sahabe-i kiramla kim bilir ne sevinçle bu vahyi dinlediler ve hemen bu Allah'ın bu emrine uymak için koştular. Rabbimiz bize böyle bir yeni ayet gönderdi. Bu ayette yakın komşuya, uzak komşuya, arkadaşa, yolcuya iyilik etmeyi emretmişti diye sevinçle koştular bu ayet-i kerimeyi yaşamak için. Biz de bu ayeti yaşamak için o heyecanı inşallah hissedelim. Bu ayet-i kerimede müminlere 10 vazife verilmektedir. 10 tane. Bunlardan birincisi, insana her şeyi esirgemeden vermiş olan Allah Teala'ya ibadet etmek. Rabbimize kulluk en önemli vazifemiz. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte bu vazifemizi Allah'ın kulları üzerindeki hakkı diye ifade buyurmuşlardır. Çünkü devamlı bizi yaratıyor, devamlı rızıklandırıyor, devamlı ayakta tutuyor, var ediyor, hayatta tutuyor bizi. Her an Rabbimizin lütufları ile ayakta duruyoruz. Yoksa bir an bizden Cenab-ı Hak lütuflarını kesse anında yok olur gideriz. Yaşayamayız. Dolayısıyla her an Allah'a şükür borcumuz var, teşekkür borcumuz var. İbadet, kulluk edeceğiz. İkincisi, ana babaya saygıda kusur etmemek. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği ve bil velideyni ihsane, anne babaya ihsan, hasen, güzel, güzel davranış, iyilik etmek. Ve onlara karşı evlatlık vazifemizi yapmak. Evlatlık vazifesinin kulluk görevinin hemen peşinden zikredilmesi üzerinde dikkatle düşünülmelidir. Allah yaratıcı ise anne baba da o yaratmaya vesile olan iki muhterem varlık, anne baba vesilesiyle yaratıyor Cenab-ı Hak bizi. Anne baba da büyük bir şefkatle Cenab-ı Hakk'ın merhamet sıfatıyla evlatlarını büyütüyorlar. Dolayısıyla hemen peşinden Allah'a, yaratıcı olan Allah'a vazifemizi bildirdikten sonra hemen ikinci derecede bize iyilikleri dokunan anne baba geliyor. Üstelik bu sıranın daha başka ayetlerde de gözetilmesi son derecede manalıdır. Ayetlerde ve hadislerde hep Allah'a iman etmek, anne babaya iyilik etmek. Bunlar peş peşe geliyor. Üçüncü vazife, bu ayetlerde bize yüklenen üçüncü vazife, akrabayı koruyup gözetmek ve onlara iyi davranmak. Akrabalara ilk sırayla Allah'a, anne babamıza, akrabalarımıza. Yukarıda sözünü ettiğimiz önem sırası burada da söz konusudur. Ana babadan sonra kendilerine karşı ahlaki sorumluluk taşıdığımız kimseler akrabalardır. Tanımadığımız birine yaptığımız yardım bir iyilik sayıldığı halde akrabaya yapılan yardım iki iyilik sayılmaktadır. Dördüncü madde ayetteki geçen yetimlere sahip çıkmak. Kendilerini himaye eden yakınlarını kaybetmiş olan yetimlere kol kanat germek, onlara sahip çıkmak insani bir vazifedir. Yetimler. Cenab-ı Hak yetimlere sahip çıkmamızı emrediyor. Beşincisi, fukaraya yardım etmek. Zaruri ihtiyaçlarını giderecek maddi imkana sahip olmayanların sıkıntısını gidermek. Bu imkana sahip olanların Allah'a şükran borcudur. Yani kendinde bir imkan varsa imkanı olmayanlara yardımcı olmak şükür borcumuz. Her insan güçlü olamıyor. Yani dünya imtihanının gereği bazı insanlar zayıf duruma düşüyor. Hasta oluyor, sakatlanıyor. İnsan onların halini anlamalı. İnsanda böyle bir sıkıntı yoksa, kendisi sağlam, güçlü, kuvvetli ise herkes öyle zannetmemeli. Herkesin kendisi gibi olmadığını, bazı insanların zor durumda olduğunu bilmeli, çevresine bakmalı, onların halini anlamalı ve onlara yardımcı olmalı. Bu bir imtihandır. İki taraflı imtihan. Hem o zayıf düşen insanın zayıflıkla, fakirlikle imtihanı, hastalıkla imtihanı, hem de onun karşısındaki sağlam insanların, varlıklı insanların zayıflara bakma yükümlülüğünü yerine getirip getirmemekle imtihanı. Çünkü Allah emrediyor. Yetime bakın, fukaraya bakın diyor. İlgilenmesen bana ne, çalışsın kazansın dersen o zaman sen bu emri, Allah'ın bu emrini dinlememiş oluyorsun. Bu imtihanı kaybetmiş oluyorsun. İki taraflı imtihan var yani. Zayıflarla güçlüler arasında iki taraflı imtihan var. Altıncı emir, yakın komşuya iyilik etmek. Evi bize yakın olan veya hem yakın komşu hem akraba hem de din kardeşi olan kimselere el uzatmak Allah Teala'yı razı eden bir davranıştır. Biraz sonraki hadislerde bu konu işlenecek. Yedincisi, uzak komşuya iyilik etmek. Sırayla yakın komşu bitti. Daha imkanın varsa uzak komşuya da elini uzat. Evi uzak olan veya akrabalık bağı bulunmayan yahut Müslüman olmayan kimselere de yardım etmeyi dinimiz tavsiye etmiştir. Öncelik sırası var tabii. Her şeyin bir sırası var. Bir karışıklık yok. İslam son derece düzenli bir dindir. Hak dinidir. Önce hem akraba, hem Müslüman, hem yakın olan komşu. Üç tane hakkı var bakın. Birincilik. İkinci sırada komşu ama akraba değil. Üçüncü sırada komşu ama Müslüman değil. Yani ikincisi Müslümandı ama akraba değildi. Dolayısıyla herkesin hakkını belirlemiş Yüce Rabbimiz. Yedinci madde uzak komşuya iyilik etmek. Onu da söyledik. Sekizincisi yanındaki arkadaşa yardım etmek. Arkadaş. Okul arkadaşı, sanat arkadaşı, yol arkadaşı, hatta hayat arkadaşı olan kimseleri koruyup kollamak makbul birer ibadettir. Arkadaş. Hac arkadaş olur. Asker arkadaş olur. İnsan bazı yerlerde bazı insanlarla arkadaşlık yapmak durumunda kalır. Onlara iyilik etmek. Dokuzuncusu yoldan gelen kimseye ve misafire ikram etmek. Yolcuya. Yolcunun hali sıkıntılıdır. Yani kendi memleketin ne kadar varlıklı hali vakti yerinde olsa da yola çıktığı zaman her şeyin yanında taşıyamadığı için yolculuğun sıkıntıları sebebiyle insan ihtiyaçlı olabilir, parası biter, aç olabilir, yorgun olabilir, yolunu kaybetmiş olabilir. Her türlü yardıma ihtiyacı olur. Dolayısıyla yolcuya yardımcı olmak, yolcuya yardım olacak müesseseler kurmak, hayır kurumları yapmak. Bu ayetlerden, bu hadislerden hareketle bizim ecdadımız bunları çok güzel yapmışlar. Yollarda kervansaraylar yapmışlar, ücretsiz konaklama yerler yapmışlar, mola yerler yapmışlar, çeşmeler yapmışlar. Çeşitli yolculara hizmet olacak yol yapmak, en önemlisi yol yapmak. Yol kenarında ikram yerleri hazırlamak. Bunlar bu ayet-i kerimenin ve hadislerin emirlerini en güzel şekilde tatbik ettiğini ecdadımızın gösteren şeyler. Bugün de bu tür şeylere ağırlık vermek gerekir. Yoldan gelen kimseye ve misafire ikram etmek, bu ayetin emri, memleketine veya gitmekte olduğu yere ulaşabilecek imkanı bulamamış kimselere yardımcı olmak, onları yurtlarına, yuvalarına kavuşturmak ne güzel bir iyiliktir. Ayet-i Kerime'nin 10. emri, köle ve cariye gibi himayeye muhtaç olanlara yardım etmek. Bugün köle cariye yok belki ama altında çalışan insanların, böyle idarecilerin altında çalışan memurları var, işçileri var. İşte bunları da koruyup gözetmek. Kölesi ve cariyesi bulunanlar onları kendi kardeşleri gibi ve birer Allah emaneti sayacak. Hizmetçileri var, değil mi? Eve gelen hizmetçisi var, kapıda hizmet edeni var. Yediğinden onlara da yedirecek, giydiğinden giydirecek. İşte şoför var, sekreteri var. Bu tür şeyler, işte onlara önem vermek, yardımcı olmak, hizmet etmek. Konuyla ilgili ikinci ayet-i kerime. Ana babaya iyilik ve akrabayı ziyaretle ilgili ikinci ayet-i kerime. Estağfirullah. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَأَلُونَ بِه۪ي وَالْاَرْحَامِ Nisa suresi 1. ayet-i kerime. Adını anarak birbirinizden bir şeyler istediğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah için diyorsun, yani Allah'ı şefaatçi kılarak insanları merhamete çağırıyorsun. O zaman diyor Allah'tan da korkun. Madem Allah bu kadar sizin için önemli, her işinizi, her kapınızı açıyor ve akrabalık bağlarına saygı gösterin. Allah'a karşı takvalı olun, akrabalık bağlarına saygı gösterin. Karşımızdaki insanın bir şeyi ihmal etmeden yapmasını istediğimizde umumiyetle Allah aşkına şunu yapıver deriz. Yani Allah aşkına, yani Allah'ı seviyorsan, Allah hepimizin en sevdiği varlıktır. Madem Allah'ı seviyorsun, o da iyilik yapmamızı emrediyor. Gel sen de bu iyiliği yap demiş oluyoruz. Araplar akrabalarından bir şey isteyecekleri zaman buna bir de yakınlık bağını ekleyerek Allah aşkına ve akrabalık adına şunu yapıver derlermiş. Akrabayız, madem akrabayız, akrabalık hürmetine benim bu ihtiyacımı gider. İşte ayet-i kerimede adını anarak birbirinizden bir şeyler istediğiniz ifadesiyle bu mana kastedilmiştir. Yani madem akrabalık önemli diyorsunuz ve o akrabalığı öne sürerek yardım istiyorsunuz, o zaman siz de o akrabalık bağına saygı gösterin, akrabalarınıza iyilik edin. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede Müslümanları ağızlarından çıkan söze dikkat etmeye davet ediyor ve buyuruyor ki, madem ki birbirinizden bir şey isterken bile Allah'ı anıyor ve onun hatırı için işimi yap diyorsunuz, böyle dediğiniz zaman o işin Allah hatırına yapılacağını düşünüyorsunuz. O halde başkalarından önce siz Allah'a saygılı olun, takvalı olun, ve buyruklarını yapın. Yine mecbur kalınca sığındığınız akrabalık bağına önem verin. Akrabalarla ilgiyi kesmeyin. Zira akrabalarla ilgiyi kesmek Allah'ı gücendirir. İşte o zaman çok zor durumda kalırsınız. Evet kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. İnşallah bu konuya devam edeceğiz. Yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.